Fugamundi stüdyolarından Boş Yapma Enstitüsü'nden herkese merhaba değerli dinleyenler. Ben Kutlan Kocada, Enes Yılmaz'la beraber 21.45'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün tabii ki Dünya Futbolu'nun gündemindeki Dünya Kupası'nı konuşacağız. Ama daha çok saha dışını ve dedikoduları.
Bize yakışır şekilde.
Bize futbol konuşmak düşmez çünkü onu konuşan çok değerli arkadaşlarımız var. Yine kanalımızda.
Berlin'i övdük. Berlin takımı. Evet, Berlin'i övdük. Berlin patates oldu. Milan'ı övdük. Milan maç kaybetti. Serisi bitti. Deneme bölümümüz oldu Napoli.
Evet.
Onları da bir baltaladık o bölümden sonra. Yayınlanmayan bölümden sonra. Dünya Kupası'nda takımlara girmeyelim diyoruz. Dengeleriyle oynamayalım.
Şöyle zaten kendini baltalayan takımların neden baltaladıklarını ve nasıl baltaladıklarını biz daha çok konuşacağız. Ve Belçika'yla
başlayalım.
En çok kendini baltalayan.
Sıkan sıkana.
Birbiriyle konuşmayanlar.
Listesi var bir tane.
Listesi çıktı. Ve RTL falan çıkardı bu listeyi. İşte Hazard, Trossard'la pek muhabbet, sohbet içinde değilmiş.
Formayı verecek büyük ihtimal çünkü o yüzdendir.
Muhtemelen Batshuayi Lukaku söylentisi çıktı. Onunla alakalı bir şeyimiz yok. Hatta Lukaku'nun De Bruyne ile Vertonghen'in arasını yapmaya çalıştı. Hatta Hazard'ın.
Batshuayi Lukaku'nun niye kavga ettiğine dair benim kafamda şey de yok. Hani şu sebep olabilir.
Ya bu arada bunlar söylenti. Ama bir sıkıntı oldu. Özellikle De Bruyne, Vertonghen, Hazard arasında büyük sıkıntılar oldu ki De Bruyne Courtois'ı belirtmeye gerek yok herhalde. Aynen. Yılların mevzusu. Sıkıntılar oldu ortada ve bir takım açıklamalar vardı. Daha De Bruyne'nin turnuvanın başında biz şampiyon olamayız çünkü çok yaşlıyız dediği.
Doğru dedi.
Vertonghen'in de ön tarafımız da çok yaşlı galiba deyip ilk maçtan sonra De Bruyne'ye bir kılıç darbesi.
Courtois sonra biz Benzema ile Modric'e Şampiyonlar Ligi'ni aldık.
Yaş problem değil.
Yaş bir sayıdan ibarettir dedi.
Sayıdan ibarettir dedi ki zaten takımın da en hani hırsla ve maçı kazanmaya aç şekilde yani, hareket eden oyuncusu o görünüyor. Çünkü maç sonrası işte kulübe yumruklamasından da bunu anlayabiliriz herhalde. Ama Belçika birazcık 2016 Türkiye vibe veriyor. Evet. Sözü burada sana bırakıyorum.
Ya şimdi De Bruyne bir yandan haklı. Takım problemi yaş. O gerçek çünkü Vertonghen ile Alderweireld artık... Bu takıma çıkarmanın vakti geldi geçiyor. Ki yerine adam da bu arada çıkardılar. Öyle ya da böyle. Denayer bir ara geldi. Sonra kendi kariyerini bir şekilde niye yaptı belli değil. Paramparça etti. Lyon'dan ayrıldıktan sonra futbol oynamak istememeyerek. Arabistan'a giderek.
Ya Fenerbahçe Ren maçlarında izlediğimiz işte ve çok büyük para harcadı. Ren'in Teate.
Teate'yle akıllı benim bir notum da var. Geçen yıl devre arasında Milan'ı almak istiyordu şeydeyken. Genoa'da ya da Bologna'daydı o zaman. Milan bir defans oyuncusunu istiyorsa... Maldini istiyorsa son yıllara baktığımızda acil durum transferi olan Dest dışında patates transferi yok defans. Böyle Ballatore var yedek. Teo'nun yedeği aldılar. O ikisi dışında Iscarto yok.
Ki Dest'in de daha çok genç olduğunu varsayarsak.
O bir de savunması kötü onun. Savunması toparlayamaz evet, ama bir de şey yani. Onu Florenzi sezonu kapattı. Son gün aldılar. Mecbur kaldılar. Bakıyorsun Kayer, Tomori, Kalulu, Teo. Şimdi yine Wolfsburg'dan bir çocuk aldılar. Yok Schalke'den defans aldılar bir tane. Wolfsburg'un ortası almışlardı. Bir şekilde hani sağlam düzgün savunmacıların peşine düşüyüp büyük ihtimalle fiyatta anlaşmadıkları için alamadılar. O da Fenerbahçe maçlarında da gördük. Adam iyi stoper çok yani iyi ve stoper. Yolu da açık.
Ya Vertonghen, Alderweireld'in o top seviyesindeki seviyede değil hala.
Ama oraya gitti.
Ama oraya doğru evet.
Yani sakatlık yaşamadığı sürece.
Hani Ren onun maliyetini çıkaracaktır transferde.
Evet.
Öyle görünüyor.
Ondan sonra Leicester'ın aldığı, Çağlar'ı oynatmadığı için aldığı... Yine Fransa'dan giden Fares'ti galiba ismi. Telaffuzu Fares'ti galiba daha doğrusu. O abimiz var. O da fena oynamıyor. Premier Lig'de ortalama bir stoper. Şu anda yani Royal Antwerp ve Anderlecht'te oynayan 35 yaşındaki iki her ne kadar çok deneyimli olsalar da iki adamın yerine geçebilecek form durumuna sahiptir. Öyle ya da böyle. Ya şimdi şöyle bağlayayım şimdi. Mesela geçen İtalya'ya bakıyorsun. Onların stoper tandemi yaşlıydı. Ama sadece stoper tandemi yaşlıydı. Geri kalan takım prime'ına yaklaşan genç oyuncular ortalamasındaydı. Yani yaş ortalamasını eksilen bir şekilde arttıran iki tane oyuncuları vardı.
O iki oyuncu da aslında kurt oyunculardı ve hala üst düzeyde oynayan oyuncular. Kelly'nin son üst düzeyi orasıydı hatta. Daha sonra MLS'e gitti.
Evet. Şimdi şeye baktığımızda, bu Belçika'ya baktığımız çok fazla prime'ından geçmiş oyuncu olduğu için stoperde de bu iki ismin olması göze batıyor. Orta sahada Witsel 30 yaş üstünde düşüşe geçmeye başlamış bir oyuncu. Şimdi bu adamların hepsi tek başına olsa yani takımın geri kalanı genç olup bu adamlardan biri oynuyor olsa sıkıntı olmaz ama hepsi aynı anda oynadığı için sıkıntı.
Avantaj da olabilir abilik yapması
açısından. Şimdi forvete bakıyorsun Lukaku 1,5 yıldır top oynamıyor. Hazard 3 yıldır top oynamıyor. Alderweireld, Vertonghen dediğimiz ikili artık Avrupa piyasasından elini ayağını çekmiş. Belçika'ya dönmüş iki oyuncu. Ve yaşları da 34-35. Witsel artık düşüşte. Ki Atletico Madrid işte depoda da bu turnuvada da görüyoruz. Gelen adamların özelliklerini törpülüyor bu aralar. Siliyor adamları. Witsel de düşüşe geçmeye başladı. Otomatik olarak De Bruyne zaten 30 yaş üstünde. Courtois kaleci ortalamayı gereksiz arttırıyor. Kaleciyi saymamız lazım. O da öyle ya da böyle. O da...
Ki zaten form durumu olarak da hala üst düzey diyebileceğimiz De Bruyne ile beraber.
Courtois var.
Yani yıldız statüsünde olan Courtois var.
Aynen. Ya dünyanın en iyi 20 oyuncusu listesine girebilecek iki adamları var şu anda. Baktığında Courtois ve De Bruyne. Geri kalan herkes oradan düştü. Lukaku da düştü diyebiliriz artık. 1,5 yılın sonundan. Bu tarz durumlar olduğu zaman saha içinde sıkıntı çıkıyor otomatik olarak. Şimdi De Bruyne'nin bu analizi doğru. Ama işin bir de şu tarafı var. Ama şimdi bu işin soyunma odasındaki dengeler, takımı, morali, motivasyonu var. De Bruyne dediğimiz adam şu anda bu takımın liderliğine, saha içi liderliğine soyması gereken oyuncu. Takımın bir numaralı yıldızı, kaleciyi saymıyorum. Oyun içinde değil kaleci öyle ya da böyle. Form olarak saha içindeki en iyi oyuncu. Bu takımın sürükleyicisi olması gereken adam. Yani beyler hadi ayaklanalım oynayalım diyecek adam. Kaptan yani bu adam. İşte kaptan gelip takımı daha ilk günden böyle bozmaya başladıysa.
Ya bu arada bunu turnuvanın sonunda söylese. Hani bir öz eleştiri yapıyor olsa. Hani mesela şey denir ya, sorun neydi? Yani Belçika neden ilerleyemedi? Ya dersin ki yaşlıydık. Hani altın jenerasyonu artık harcadık. Bu son turnuvamızdı ve son turnuvada da kafa olarak sezon ortası olduğu için. Ben bu arada onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bu oyuncuların sezon ortasında gelmelerinin de 20 günü beraber geçirmemelerinin de o kamp ortamına girememelerinin de belki de bir payı olabilir diye düşünüyorum. Hani bazı takımlar etkilenecek dedik ya. Evet. Bu Kasım ayında turnuvanın oynanacak olmasından. En çok etkilenen takımlardan biri belki de Belçika oldu. Ha bu arada bunun tersini de iddia edebilirdin. Ya bu takım tecrübeli takım, bir şekilde bir araya gelir. Jenerasyon birlikte oynamış bir şekilde bir... Ama tam ters etki yaptı ve herkes birbirine sallar vaziyete geldi.
Ya ben bak şunu şöyle bir şey diyebiliriz o konuda. Şimdi Premier Lig'den beslenen İngiltere olsun. Daha yaş ortalaması genç takımlar olsun. Oyuncuların formsuz gelmiş olmaları onlar için avantaj. Çoğu takım. Yani Fransa'yı dersin, işte İngiltere'yi dersin, İspanya'yı da dersin. Çünkü Pedri, Busquets, Gavi üçlüsü üzerine kurulmuş bir takım. O adamlar 1,5 yıldır beraber oynuyorlar. Bir de onun dışında 2 aydır beraber oynayıp kulüp takımından çıkıp milli takıma geldiler. Hani sezon ortasında olması bu takımlar açısından avantaj oldu. Belçika bir sezon sonra dinlenmesi üzerine gelmiş olsaydı bu yaşlı oyuncular belki onlar açısından daha iyi olabilirdi. Kasları soğuduktan sonra gelselerdi daha iyi olabilirdi. Belki onları da bu yaştan dolayı eksi yazmış olabilir.
Mental olarak da bayağı eksi yazmış belli ki.
Ya mental olarak büyük ihtimalle bunlar zaten belli ki bu yeni çıkmış bir olay olduğunu düşünmüyorum. Yani bunların arası bence yıllardır bozuktu.
Ya zaten Courtois, De Bruyne,
De Bruyne biliniyordu. Geri kalanları da büyük ihtimal yıllardır
bozuktu. Ya bu arada çok kariyerlerinin belli aşamasında çok üst düzeye çıkan oyuncular oldukları için çok büyük egolar oldular bir anda. Ve o mesela şey yok. İşte Fransa takımındaki 50 kişilik havuzdan
seçilen
isimler değiller. Veya Brezilya'daki gibi işte Gabriel Martinelli'nin, ne bileyim Jesus'un, işte Rafinha'nın, Richarlison'un seçilip 1'de 11'de oynamaları onlar için belki de bir lütuf. Mesela Anthony diyor ya ben favela'da sürünebilecek bir hayat yaşayacakken ben buraya geldim diyor. Burası benim için nimet diyor. Bu jenerasyon üzerine çok fazla yatırım yapılıp belli bir noktada da çok yüksek seviyeye çıkmış bir jenerasyon.
Ya ki kariyerler arada, olarak. Bence başarılı oldular bu arada ya.
Ya başarısız oldular kısmına ben de çok şey değilim bu arada.
Yani herkes şampiyon olamaz bu. Türk kafasıyla düşünmeyelim bunu yani. Yarı finalde, çeyrek finalde bir yerde. Çeyrekte yarı finalde başladılar.
Bunlar ya final yapamamaları belki de bir...
Ya onu ya bir yerden sonra...
Şampiyonluk bence de çok şey değil yani... Tarihinde şampiyonluk olan bir takım olur. Ya bir ülke olur. Mesela İtalya. İnanılmaz bir jenerasyon yakaladı diyelim.
Aynen.
Ve 12 sene, 14 sene boyunca değerlendiremedi. Ona eleştiri. Ya bu takım neden bir şey alamadı dersin. Çünkü İtalya en kötü zamanda bile alıyor.
Evet.
Ya çıktı 2020'yi aldı gitti
2006'da
işte.
2006'da öyle
oldu. 2006'yı aldı gitti ki 2006'da ülke kaynıyordu.
Kaynamasının hemen öncesiydi yani. Altı açıktı.
Kaynıyordu, altı açıktı yani. Orada bir hani
patlayacaktı bir şey. Ki bu arada o kadro da kötü bir kadro bu arada. İtalya 2006 kadrosu. Baktık iyi bir kadro değil.
Değil. Yani çok özel oyuncular var. Ekan'la var.
Bir iki tane var.
Çok özel bir.
Merkezi bir, sağlam. Yani Almanya, 2002 İtalya'ya bak daha kat kat daha iyi bir takım.
Mesela Almanya 2010'larda hiçbir şey başaramamış olsaydı veya mesela İspanya'nın 2000'lerde başarması belki de Belçika'yı bu kadar şey. İspanya'nın da daha öncesinde çok çok büyük başarısı var mı? Dünya Kupası yok. Avrupa Şampiyonluğu?
Yok.
Yok.
Mesela İspanya... İlk kupayı işte 2008-2012.
2008-2012. Belki de o tetikledi bu Belçika'nın. Aa bak Belçika'da da inanılmaz bir şey geliyor. Ve kazanması lazımı belki de tetikledi. Ya baktığın zaman Arjantin'de Copa Amerika'ya kadar yıllarca yok. Arjantin'in mesela alamaması Konu olur.
İşte en son Maradona ile kazandı Arjantin.
Maradona ile kazanmış. Aymar'la yok. Ortegalı kadrolarla yok.
2000'lerdeki işte başındaki.
Batistutalarla yok. Bunlarla yok. Var. Finale yükseliyor. Messi ile yok yıllarca. Mesela bu konuşulur ama Belçika'nın da ben final yapmaması evet.
Ya bence
Brezilya'yı da geçmişken özellikle 2018'de final yapmasını beklersin belki. Ama bilmiyorum, bu kadar bunun sıkıntı olması da belki de bu hani ülke tarihinde böyle bir jenerasyon yok. Ülke tarihinde yok böyle
yani
bir jenerasyon.
Mehmet Demir konu çok güzel bir lafı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 2020'de demiş olması lazım. Çünkü 2018 olsa ben hatırlamazdım bunu. Öyle tahmin ediyorum. Belçika 11'inin üzerindeki formaları çıkar. Almanya milli takım formasını koy. Büyük ihtimal kazanırlar bütün turnuvaları demişti. Yani forma ağırlığının olmaması da evet. Büyük
kültür
olur.
Ben işte onu diyorum.
Futbol kültürünün, kazanma kültürünün olmaması.
Ben işte aslında ona vurgu yapıyorum. Yani İtalya gelip kazanamasa laf edersin, Almanya.
Çünkü onların kazanma kültürü
onların
var.
Onların kazan. Adam çıkardı mı kazan. Gert Müller'i koydu mu kazanmış herif. Ya mesela Hollanda'da çok iyi bir forvet jenerasyonu çıkardığında en kötü. Hollanda aslında iyi örnek. En kötü finale gitmiş. 70'lerde gitmiş. 2010'da oynadı final.
80'lerde Avrupa kazandılar.
80'lerde Avrupa kazanmış. 88 mi?
88 olmuş.
80 Van Basten'li kadro. Aynen. Orada bir şey başarmış o kadro. Dersin ki Hollanda bak çıkardı yapamıyor ama Belçika için bunun demek aslında çok şey değil. Ya konunun buraya gelmiş olması da bu şekilde dağılıyor olması da bu kadronun o baskının artık herhalde kadroyu paramparça etmesinden ileri geliyor.
Ki aslında bak hatırlıyorsan ya 2018 Dünya Kupası'nda yarı final gördüler değil mi bunlar? Fransa bunları eleyip finale çıktı diye hatırlıyorum ben. Orada döndüklerinde ülkeye, üçüncü olup döndüklerinde şampiyon gibi karşılandı bu takım zaten. Hatırlıyorsundur o görüntü, Brüksel'deki o görüntüyü. Yani bu başarılı olduklarının aslında kanıtı. Şu anda bu karakterlerin yıllardır süre gelen kavgalarının artık elden ayaktan düşmüş olmaları sebebiyle bu kavgalar gün yüzüne çıkıyor büyük ihtimal. Artık miadı doluyor. Büyük ihtimal bir sonraki turnuvada orta sahada işte Tielemans, De Ketelaere, Dendonker, defansta işte az önce saydığımız Tait, Fares,
Trossard.
Trossard.
Şeyde ileride.
Jenerasyon buraya devretti büyük ihtimal. Ben sanmıyorum ki bu Courtois büyük ihtimal kalır. De Bruyne belki. Onun dışında sanmıyorum bu jenerasyondan. Çünkü bak takımın önemli yapı taşlarına bakıyorsun. Mertens öyle ya da böyle Türkiye'ye geldi. 37 yaşında 36 yaşında futbolcu.
Tabii.
Batshuayi Türkiye'ye geldi. Hazard'ları Lukaku'ları saydık zaten az önce. Stoperler gitti. Ya bitti jenerasyon artık. Yani bu
bitti tabii.
Çok İyi bir jenerasyonun ki bence başarılı da olmuş bir jenerasyonun bitmesinden dolayı kaynaklanan sıkıntılar. Bu büyük çoğu ülkede de oluyor bu arada bu tarz krizler. Fransa'nın meşhur krizlerini biliyorsunuz biliyorsun. Bütün dünya biliyor. Bu da onun sonu.
Ya sonu
ses getirerek son getirdiler.
Ses getirecek bir son getir. Yani bu 2016 Türkiye dedim ya bir de hani 2016 Türkiye'yi biz kendi içimizde yaşadık. Oyuncuların o dönem hiçbir yurt dışında değildi. Biz kendi içimizde o sorunları Arda yurt dışındaydı. Ya 2016 aynen Arda bir tek yurt dışındaydı ki o da yurt dışından olaylı şekilde dönme sürecindeydi belki de. Onu biz kendi içimizde yaşamıştık ama bunlar bu takım bütün dünyaya olaylı bir şekilde sonunu sundu diyelim biz de. İstersen yavaştan devam edelim. Belçika'yı geride bırakalım. Bir de Afrika takımı da bir Rigobert Song'un teknik direktörlüğünü yaptığı Kamerun'da bir olaylar oldu. Bu konuyu birazcık sana bırakacağım çünkü yakından da takip ettiğim bir oyuncu. Onana şu an dünyanın yakından takip ettiği bir oyuncuya dönüştü çünkü
son 2 yıldaki ikinci kriz. Dopingden dolayı bir yıl oynayamadı. Ondan sonra da bu yaşandı. Song haklı abi bu arada. Ben Kamerun'un ilk maçını izledim. Takımda geriden oyun kuran bir adam vardı. Bak stoperler nasıl diziliyordu biliyor musun? Normalde şimdi bu oyun kurulduğunda stoperler kaleciyi eşit hizaya gelir. Bekler içeri girerdi ya. Deriden çıkarken pas takımları böyle yapıyor ya. Beke verirsin, baskı yer, stoper döner, baskı kırılır. Stoper topu çıkartır ondan sonra. Burada abi stoperler sağ çizgiye basıyor, bek gibi. Bekler onun önünde. Yani takımın kurgusu topu dik modunda. Adam halen ne oyun kuruyordu. Ya gözü çok battı. Biz hatta geçen buluşumuzda Umut'la da konuştuk bunu.
Evet.
Kamerun'la alakalı, bütün takımla alakalı konuştuk. Kamerun'la alakalı da şey dedik. Bir tek ona oyun kuruyor geriden dedik. Ya biz bu arada şey kafasındaydık hani. Bu takım geriden oyun kurmak istiyor. Amaçları o. Onana bir tek yapabiliyor bunu. Stoperler yapamıyor. Onana'ya o yüzden öyle bir rol verildi diye düşünmüştük biz. Hani Onana'ya Neuer gibi açıl abi sen geride pas istasyonu. Abi
pozisyon var. Gerideki oyuncu kimdi hatırlamıyorum.
Enkulu.
Libero gibi kalecinin arkasına geçmiş. Evet. Yani onun arkasında konumlanmıştı.
Ya doğal olarak bu takımın kontra atak oynamak zorunda olan bir takım bu. Tabii. Doğal olarak topu ayağına alamaz, edemez. Oyun kurmayla işi yok.
Bu arada adam kontra atak oynamak zorundaysa da sahada olması gereken forvetin kim olduğunu herhalde son maçta gösterdi. Abu Bakar. Sırbistan'ın da tabii şeyi var orada da.
Eşekliği var.
Eşekliği var. Paramparça oldular yani.
Hiç Sırbistan eşekliklerine de
geleceğiz. Oraya geleceğiz evet.
Neyse yani bu adam topu uzun dik. Karışma kardeşim gerisine diyor. Evet. Doğru da bu arada. Her ne kadar abi işte yok işte topa sahip olmalar oranlar moranlar. Dünya futbolu çok ağırlıklı olarak şey arıyor şu anda. Ayağı kaleci arıyor artık. Ama herkesin yoğurt yiyiş şekli, pilav yiyiş şekli farklı. Bu adam dikmesi gerekiyor bu topu. Takım onu istiyor. E sen bu kadar diktiğine sen de.
Grupta ona şey.
Müsait.
Müsait ya İsviçre, Sırbistan.
Hepsi, top, ya. Ya hepsi seninle karşı topu alacak takımlar.
Veya kalitesi topu aldığında oyun kurabilecek. Oyun kurabilme kalitesi daha fazla olan takımlar.
Ki yani presle paramparça ederler bu Kamerun geri hattını oyunu kurmaya çalışsa.
O da var.
Yani.
O da var.
Doğru olanı aslında Song yapıyor burada.
Evet.
Sen.
Bir de işte Demirkol'dan bir şey yaptın. Az önce ben yapayım. Şey demiş. Programı dinledim. Bu herif yani o ülkenin tarihinin en iyi stoperi. Bırak da bilsin biraz.
Ya bir de demiş onu, yani. Onu geç. Ülke tarihinin en iyi futbolcusu. Futbol tarihinin en iyi futbolcularından birinin kankası bu adam. Ki o adam da şu anda Kamerun Futbol Federasyonu'nun başında Eto. Ya bu adamların ahbap çavuş ilişkisi ne raddede olduğunu biliyorsun. Yok işte Inter'de oynuyormuş. Biz benim kurduğum akademiden çıkmış. Gözünün yaşına basmaz keserler adamı yani. Senin karşında büyük bir şey tayfa var.
Kırça var senin karşında.
Karam tayfa var senin karşında yani.
Ben son bir şey söyleyeceğim.
Tabii.
Ya bu kadar zor bir grupta Kamerun bile bunu yaşadı. Hani ben yine Belçika kısmına geleceğim. Aynı şeye geleceğim. Abi bu 10 günde hiç mi hazırlanamadınız ya? Ya bunun sıkıntısını... Hayır bak şunu diyeceğim. Bunun sıkıntısının yaşanmaması gerekiyor. Anladın mı? Yani şu olur. Hocam bunu yapmayalım şunu yapalım. Hani antrenmanda tartışırlarmış ya. Oyuncular hocalarına söylerlermiş. İşte hatta bazı hocalar sever. Oyuncularından taktik alma, oyuncularının görüşlerinden... Yıldız oyuncuları mı ki... Onana'nın CV'sine baktığın zaman bu takımın yıldızlarından biri olmasını bekliyorsun.
Öyle zaten.
Abi yani... Sanki. Hani maça çıkıp tamamen tersini nasıl yapabiliyorsun ya? Ben buna şaşırıyorum deyip...
Afrika birazcık başka bir dünya. Dünya Kupası'nın işte bak olayı da o aslında.
O yüzden başarılı değiller diyorsun.
Yok o açıdan başarılı değiller demiyorum. Biz dünya futbol dediğimiz otomatik olarak Avrupa'ya fokuslanıyoruz ya.
Evet.
Ya aslında futbol her ne kadar ya şey olsa da artık tek düzeleye doğru gittiğini bu Dünya Kupası'nda görüyoruz. Tunus bile, Arabistan bile yerde kompakt kalalım mı çözmüşler yani baktığında. Bu iletişimle alakalı bir durum. Evet. Ama öyle ya da böyle halen daha dünya üzerinde Asya'da, Afrika'da halen daha futbol kültürü başka bir şey. Yani.
Evet.
Ve genel ülkelerin kültüründe de var bu tarz. Ülkelerin durumunda da var diyelim daha doğrusu. Afrika'da bu tarz olaylar yaşanır. Dünya üzerinde bana dense böyle bir olay yaşandı diye ya bir Orta Doğu Balkan takımının başına gelmiştir derim ya da bir Afrika takımının başına gelmiştir derim. Yani düşündüğünde böyle bir olay yani aklında aslında.
O zaman kitap önerilir genelde böyle şeylerde. Ben bir yazı önereyim. Atletik'te demokrasi ve insan haklarının ülke başarısına etkisi diye bir yazı çıktı evet. En son. Bir hafta falan oluyor herhalde. Allah. Okuduğumu bilmiyorum.
Bütün dünya futbolla beraber siyaseti takip ediyor.
Arada,
son bir aydır.
Bu arada kim çıkıyor biliyor musun?
Kim çıkıyor?
Bir tane parametreler yapmışlar. Şampiyon İspanya çıkıyor abi.
Ya ben de 2-3 adayımdan biriydi.
Dediğim gibi hani o parametrelerin adayı Enes'in 2-3 adayından biri. Benim de hani şampiyon bile olsa şaşırmayacağım.
Benim iddiam var. Çeyrekte büyük ihtimalle Brezilya'yı yenecekler benim hesaplarıma göre. Öyle gözüküyor.
Güzel kayıtlara geçsin. Diyelim Sırbistan'a geçip kısa bir Sırbistan atıp sonra Ronaldo Juve yapmak istiyorum. Zamanın yetişmesini istiyorum. Maça yetişeceğiz buradan zaten çıkıp.
Arjantin'i eleyip geleceğiz.
Ona da yetişmek istiyorum. Abi Sırbistan'da saçma sapan şeyler oldu. Özetini senden dinlemek istiyorum. Ben, çünkü hayır. O kadar böyle dörtgen var orada. Üçgen olsa hiç hani 3 kişi olsa hiç 4 kişinin bir dahil olduğu bir şey var.
Enes'le kutlu bu riski almasın arkadaşlar. Kanalın patronu olarak bir riski ben alayım. Sırbistan'ın bu durumunu şöyle açıklayabilirim. Aşçı bahçıvana, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Teşekkürler.
2 yıl önceki Enes Yılmaz olsun.
Sen bana bunu dersen ben de programın moderatörü olarak şunu sorarım. Uşak kim?
Adem Nayiç.
Adem Nayiç peki. Evet.
Ya 2 yıl önce olsa ben burada döktürdüm yani de yok şimdi girmiyorum o topu. Abi büyük ihtimal yalandır diye tahmin ediyorum ben.
Hepsi doğru değildir ya da.
Ya belki biri yaşanmıştır.
Ya bu arada ben ufak bir bilgi geçeyim. Evet. Sırbistan basınından gelen bir iddia.
Haber.
Vlahović yedek kalecinin eşiyle bir ilişki yaşıyor.
Ya ben açık konuşayım. Vlahović yedek kalecinin hanımına göz koymuş.
Mesaj kimdi? Falan değil. Ben eşine mesaj attı falan diyecek ki mesaj falan yok. Değil değil mi? Direkt
yemişler birbirlerine.
Evet, tamam.
Guder'de yok yani. Guder'de Jovic'in karısı Adem'le için eski sevgilisine göz dikmiş. Onlar da bir şeyler yaşamışlar. Ya büyük ihtimal benim tahminim şimdi Icardi ile başlayan Kurtuay'la devam eden işte Jovic'te de Sırbistan ayağı olan bu futbol dünyasında dünya üzerinde 8 milyar insan 8 milyar olduk değil mi? Olduk. 8 milyar insan yokmuş gibi.
Evet.
Gerçi bunlar aynı cemiyetin adamı da. Neyse 8 milyar insan yokmuş gibi aynı insanlarla beraber iletişim kuran bir dünya haline gelmeye başlıyor. Futbol bir de öyle tarafı var bir tarafta. Büyük ihtimal Sırbistan'ın öyle ya da böyle Balkan ülkesi bu. Türk kafasına yakındırlar diye tahmin ediyorum.
Bana şaşırtıcı.
Bizdeki manşet haber gazetelerinden biri öyle bir haber basmıştır.
Bana şaşırtıcı gelen şey şu. Yani bunun mesela atıyorum Sırbistan rakibi mesela İsviçre basınından çıksa bu.
Acaba şey mi?
Yani... Ajanlık yapıyorlar dersin. İşte
haber çıkartıyorlar.
Haber çıkartıyorlar. Bunu Sırbistan basının yapması ve Sırbistan'ın hala... Sırbistan kaç puanı? Bir puanda değil mi?
Hı hı.
İsviçre 3. Kamerun 1. Brezilya Kamerun oynuyor. Sırbistan İsviçre final oynayacaklar.
Aynen.
Yani bunun Sırbistan basını tarafından çıkartılmış olması benim asıl şaşırdığım konu. Açık söyleyeyim. Bu konuda bir şey söyleyeceksen söyle geçelim.
Ya adamlar zaten biz Dünya Kupası'nda gruptan çıksak ne olur, olmasak ne olur modundadırlar herhalde.
Abi bunun olması benim çok... Ya bilmiyorum
abi,
ben...
Abi bir şey soracağım. Türkiye'de
içinde...
Türkiye'de böyle bir olay yaşansa şaşırır mısın?
Şaşırırım.
Ben şaşırmam.
Abi yani...
Böyle bir haber çıksa şaşırır mısın bu durumda?
Abi işte şaşırmam. 100 senede 2 kere gitmişsin. Üçüncü de böyle bir...
Ben şaşırmam. Bence bilmiyorum. Gayet yaparlardı.
Öyle mi diyorsun?
Yaparlardı.
O
haberin satacağı o kadar belli ki garanti yaparlardı.
Satar zaten. Türkiye'de daha da fazla. Ya Sırbistan'ın nüfusu kaç? Türkiye'nin nüfusu kaç? Türkiye'de o haberi yaparsan çok daha fazla satar. Senelerce konuşulursun, senelerce konuşursun.
Evet.
O oyuncu sahaya çıktığı her dakika o konuşulur zaten. Haberin içine geçen oyuncular.
Evet.
Türkiye'de öyle bir şey. Ama Türkiye'de bak ahlaki değerleri falan bir kenara bırakıyorum.
Maçın önemi açısından mı diyorsun?
Önemi ya turnuvanın önemi Türkiye için bak ben o açıdan düşünüyorum. Belki de ondan bu kadar hassas yaklaşıyorum. İşte İsviçre Sırbistan maçı var. Niye basında böyle bir şey çıkıyor? Ya düşünsene 100 yılda 3. kez gidiyoruz abi.
Evet.
Ve gruptan çıkma şansımız var.
Evet.
Çok ciddi bir takımla eşleşme ihtimalimiz var. Top 16'da onu eleme şansım var. Ya, Türkiye'de bu olsa
bak 11 tane 12 tane gazete kalmıştır. 15 tane gazete kalmıştır değil mi şu anda? Belki o kadar bile yoktur.
Ya tirajı yüksek olan evet.
Aynen. Abi 14'ü yapmasın biri yapar bu haberi. Garanti
gerçekliği
yapar
yani. Yoksa bile.
Yapar.
Peki.
Biz haber aslında gerçekliği yok ki.
Yok medyayı yok. Medyayı çok gömme medyamız falan şeyine girmeyeceğim. Dramatize etmeyeceğim olayı ama bilmiyorum. Ben birazcık da hani diyorum yani Türk kafasıyla bu Dünya Kupası hasretiyle yani tutuştuğum için böyle yaklaşıyorum diyorum ama sen tersin.
Tabii 14 öyle yapar biri yapmaz
tamam,
ya.
Tamam peki.
Ben herkes bir yerden sonra herkes bencilliğe başvurur. Cavani de Uruguay'ı baltalamaya başlamış. Onlar da yukarı grupta kalacak. Onu da söyleyeyim.
Bu
yeterli. Hocaya sallamış Cavani. Hoca yüzünden kaybediyoruz da gitmiş.
Orada zaten şöyle 15 senelik bir dönemin sonunda gelen
tabii,
bir hoca var.
Oscar tabii bütün jenerasyonu yönetmiş adam.
Aynen öyle ve 35-36 yaşında olan Cavani'lerle Suarez'lerle yıllarca çalışmış. Copa America zaferleri yaşamış.
Bir karam tayfada.
Bir karam tayfada orada. Ama orada da mesela bir geçiş var.
Geçiş
Belçika
olmaz,
geçişinde
artık.
Yani
Belçika gibi ekstrem değil bu arada. Geçiş bitti. Cavani, Suarez, Godin. Üçü kaldı bir tek baktığımda.
Ya şöyle geçiş yani o geçişte şu an sıkıntı çıkartanlar da aslında eskiler gibi gözüküyor. Darwin Nunez'den falan bir şey
Muslera
duymadık.
Da büyük bir o papaz sayfadan biridir. Ondaki
mesela Mustera'yı da kesmesi evet. O da kaç yaşına geldi Mustera?
35 yaşında.
5 yaşında.
36 yaşında.
Aynen. Ama o kaleci için yani
de yaş çok önemli.
Yani şu kupada oynardı. Bu sezonki performansıyla hele o oynardı.
Kaleci ya 40'ına kadar oynayabilir bence ya.
Ha yok şey olarak da söyleyeyim yani fizik yedek form... kaleciden kötü durumda değil şu an. Gördüğümüz kadarıyla.
Yedek kaleci bu arada Sivas'a gelmiş biri onu gördün mü?
Öyle mi?
Yani Roche. Daha doğrusu Roche aynen Sivas'a gelmiş gitmiş.
Okey. O konuya hakim değilim ben Mustera'nın oynaması.
Alkmaar Sivas, Uruguay. Kariyer, Nasyonel Uruguay.
Aa evet
değil
evet.
Mi? Evet Nasyonel'e gidiyor.
Uruguay. Gördüm evet. Onu Can Önduygu galiba paylaşmıştı.
Ben de Twitter'da gördüm ki paylaştım bilmiyorum.
Fenerbahçeli bir Muslera hayranı olarak o da canımı sıkan bir şey benim oynaması. Neyse geçelim. Bir kulüp takımı bir de bireysel tabii ki bireysel de değineceğimiz şey Ronaldo. Saçma sapan bir rakam atıldı abi ortaya. 225 milyon dolar.
250 gördüm.
250 mi?
Evet.
Yani 225 var 250 yani. Var. Al Ahli galiba.
De onlardan biri. Evet, Al Ahli.
Al Ahli. 3 sene için korkunç bir rakam. Sence nereye gidecek?
Ben şeyle konuştuk burada biz. Alper'le benim bütün maçları izlememden sebep 1 saat 40 dakika civarı olmuş bir programımız var. Dünya Kupası'nın 3. bölümü olması lazım. Dünya Kupası güncesi 3. bölümü.
Müjdat'ın suratından küfür aktı evet.
2 saate yakın kayıt vardı orada. Biz kese kese biz 1,5 saate indi o program. Neyse şey orada da konuştuk. Abi ben düşünüp taşınıyorum. Ben Ronaldo'nun hayal ettiği gibi sezon başında yaz aylarında konuşulduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan rekabetçi bir takıma gidebileceğini düşünmüyorum.
Ben de düşünmüyorum.
Her takımın ya Benzema'nın sakatlığı da geçti diyorlar. Belki oradan Real Madrid falan diyor da Perez Ronaldo'yu köpek etmediği sürece almaz Ronaldo'yu.
Abi şöyle bir şey var. Zaten hedefi olan takımın atacağı bir adım değil bu. Ya çünkü şundan sebep. Hani bu öyle bir eksiğim var, yama yapayım da daha iddialı olayım hamlesi. Abi Ronaldo hamlesi bu. Ya değiştirir, baştan aşağı değiştirir. United'ı da baştan aşağı değiştireceği için zaten Ten Hag'la belki de bu şey oldu.
Evet. Solskjaer büyük ihtimalle kovulmazdı Ronaldo gelmeseydi. İkinci bitirmişlerdi bir önceki sezonu yani. Evet. Ve şeyde oturmuştu. Geçiş oyunda artık hani tehlikeli bir kontra takım haline gelmişler. Ronaldo'nun artık hareket edememesi bozdu orayı. Neyse. Ya şimdi anılan takımları sayalım. Bayern Münih, Real Madrid.
Bayern almayacağız demiş.
Oraya geldi. Oliver Kahn. Bayern Münih, Real Madrid, Chelsea, Napoli ile en çok bu takım bu adam alınmıştı. Evet. Bir ara Milan haberleri çıktı. Milan hayatta alamaz. 100 milyon euro maaşı sınırı var, oraya geçemiyorlar. Real Madrid şu şekilde olabilirdi. Benzema sezonu kapattı. Hani son bir sezonluk, sezon sonuna kadar getirelim belki düşünebilirdi. Perez. Ama Real Madrid 30 yıldır 30 yaş üstü oyuncu transfer etmemiş bir takım.
Evet.
Perez Ramos'larla, Casillas'larla, Raul'lerle, Ronaldo'larla bu sebepten dolayı papaz olup ayrılmış adam.
Ki Benzema ile bile sözleşme uzatma bir görüşmelerinde uzatıyor. Bir yıl uzatıyorlar.
Tabii, o
yaştan ötürü sadece. Yani
kimseyle değiştirmiyorlar o politikayı. Doğru da bir politika bu arada. Ve Perez sezon başında Ronaldo'nun kaç yaşında olduğunu biliyorsunuz diye bir açıklama yaptı.
Evet.
Ronaldo bu laftan sonra kendi egoyu kötü anlamda kullanmıyorum. Kendi egosuna, gururuna yedirip dönmez bence. Perez de zaten Ronaldo'nun müteahhit hali. Kafa olarak, karakter olarak. Onlar ortak payda kolay kolay buluşamazlar. Napoli acayip formda. Uçuyor takım.
Gerek yok. Bence gerek
yok. Gerek yok geç.
Hani riske gerek yok bu arada.
Riske gerek yok geç. Takımın kadrosuna bak. Ön alandaki oyununa bak. Enerji ve hareketten.
Tabii.
Yani Kvara ve işte Kvara, Osimhen, Zielinski sayısal olarak ön plana çıkıyorlar. Ama 3 kişinin sayısal olarak ön plana çıkması bile aslında bu takımın oyuncu takımı değil, yapı takımı olduğunu gösteriyor. Ronaldo yapı mapı dinlemez. Zek geldiği anda beni besleyeceksinizler. Napoli de bunun altında ezilebilir mi? Ezilebilir. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımları bu şekilde zaten atıyoruz. Daha başka Chelsea. Chelsea'de başkan Amerikalı olduğu için gidebilir. Zaten Tuhay'ı da o yüzden yemişler galiba. Öyle bir şeyler duymuştum diye hatırlıyorum. Bir programda. Büyük ihtimalle Emre Özcan'ın programlarından birinde duydum. Alırsa Chelsea alır bu saatten sonra. Bana öyle geliyor. Ama ben tahminimce Sporting falan da bu arada, onlar da bence hikaye. O kadar maaş karşılayamazlar.
Ronaldo da ya orada çok gitmez. Büyük indirime gidip ben artık memleketimde bitireceğim demesi lazım. Ya
kendinden demin taviz vermesi lazım.
Aynen, kendinden taviz vermesi lazım.
O topa da gireceğini çok sanmıyorum ben. Çünkü son romantik denemesi elinde patladı Manchester United.
Evet.
Öyle bir şey denemeyebilir. Ya MLS
ya da Katar diyorsun. Ya
Arap Yarımadası. Ben sanmıyorum daha buralarda
kalacağını. Bakalım, bir sonraki programımızda muhtemelen yine konu bu olacak. Çünkü yani takım belli olabilir. O biraz Portekiz'in
Dünya Kupası'ndan sonra
Portekiz'in de yoluna bağlı. Yani Portekiz'in ne kadar erken bitireceğine bağlı. Belki erken bitirmeyecek.
Gruptan çıktıktan sonra eliyorum ben şeyde. Bracket'te öyle yapıyorum.
Ara ara güzel tahminler de attı bak.
Sırbistan'la İsviçre'yle eşleştirmiştim.
Güzel manşetler verdi bana.
Sırbistan'la İsviçre'yle eşleştirmiştim. İsviçre'yle eşleştirmiştim. Yani İsviçre çıkacak gruptan. İsviçre tokatlıyordu bende.
Granit Xhaka. Daha çok konuşuruz.
Evet.
Son bir Juve ile alakalı iki cümle alayım. Sonra da gidelim.
Abi sen bas bağırıyor.
Bu arada Juve ile alakalı, bir dakika, Juve ile alakalı iki cümleyi ben Müjdat'tan istiyorum. Yani.
İstediğimiz noktaya geldik.
Bak.
Zaten bu noktayı biz çoktan beri de istiyorduk. Büyük Başkan, Anyeli.
Bak.
John Elkan geldi, masaya yumruğunu koydu kardeşim. Ferrari de Binotto'yu çizdi, Juventus da bütün yönetimi çizdi. Amerikalı'dan korkacaksın aga. Juventus da artık racon kesilmiştir. Yönetim değişmiştir. Allegri adlı şahıs da gittiği anda Juventus düz edecektir kardeşim. Bitti bu kadar.
Seri B'den başlayacaklar.
Onu bir daha yapamazlar abi. Yemez.
Bence İtalya abi burası. Her şey yer. Neyse şey diyeceğim. Kulüp sahibinin istifa ettiği inanılmaz bir olay yaşandı. Bunun sebebi de yıllardır bas bağıran bir olay. Kulüp Financial Fair Play'den ceza yemesin diye transfer yolsuzluğu yapılıyordu. Hı hı. İşte bu Rovella'nın transferlerinin ortaya çıkan bir dünya olay var. Hı hı. Adamlar altyapıda olan iki tane adam var. 1,5 milyon euro değerleri var toplam. Onları 8 artı 10 milyon opsiyonla gönderiyorlar birini. Öbürünü 10 artı 15 milyon opsiyonla şeye gönderiyor. Genoa'ya gönderiyor. Rovella'yı işte 15 artı 20 opsiyonla takıma katıyor. Girdi gösteriyorlar kulübe. Yani uzun lafı. Takas etmiyorlar birebir. İki takımın da kasasına girdi gösteriyorlar. Bu transfer hilelerin işte Artur Pjanic takası var.
Barcelona'da başlayacak zaten. Yandı.
Yandı hatta şu yandı. An. Onu çekiyor Barcelona. Onun dışında Ronaldo şey vardı. Pandemi döneminde oyuncuların hiçbiri şeyi kabul etmemiş. Maaş indirimi kabul etmemiş. Sadece ertelemeyi kabul etmiş. Calciolog hesabını takip edebilirsiniz. Oradan bilgileri alıyorum ben de. Kendim araştırıp satıyormuş gibi olmasın. 4 ay erteleme yapılmış. Tamam mı şeylerde, maaşlarda. Bunlar gidip indirime gitti deyip el altından para vermişler. Bu tarz bir dünya. Hatta biz konuşmuştuk şeyde demiştim. Yani 256 milyon euroyu sen bir muhasebe hilesiyle nasıl yok edebiliyorsun demiştim. Hatırlıyorum cümle şimdi geldi aklıma. İşte bunlar patladı şu anda. Bütün yönetimin istifa etmesinin sebebi de hukuki süreci Juventus üzerinden çıkartıp kendi üzerlerine çekmek istemeleri. Zaten yönetimde Nedved Juventus efsanesi. Agnelli takımın sahibi. Yönetimden istifa eden adam sahibi. Hani olan bizim üzerimize olsun. Bari bizim marka ayakta kalsına geldiler. Çünkü bundan 15 yıl önce yine ağızları yandı. İkinci lige düştüler. Ben şey haberlerini gördüm. Serie B'ye gidebilir haberleri, bir daha küme düşürebilir haberleri gördüm. Düşerse İtalya futbolu
yükselirken bu kadar kolay olmaz herhalde.
Yok, yetişmesi. Çok çok şey olur. Yani çok denge değiştirir. Dünya futbolunda denge değiştirir. İtalya'da çok denge değiştirir. Çünkü otomatik olarak bütün politika Inter Milan üzerine daha da kayacak.
Alttan bir Napoli var. Alttan dediğim güneyden.
Güneyi takmaz İtalyanlar. Inter Napoli üzerine toplarlar şeyi.
Inter Milan.
Inter Milan üzerine toplarlar. Belki Roma üzerine, Mourinho üzerinden bir Roma markası da oluşturmaya çalışabilirler. O tarz oralara kayar iş.
Ya var canım, çok fazla hoca çıkıyor şu anda. Bir tanesi yani hoca takımı Gasperini, Atalanta var. Daha çıkar.
Diyor şey olarak diyorum, politika yok. Lig politikası olarak oraya yoğunlaşırlar.
Tamam, anladım.
Juventus'un yetişmesi de bir daha Agnelli'nin işte o Conte döneminde yaptığı iyi yönetim, doğru yatırımlarla gelen 6 yıllık, 7 yıllık bir süreç sonucunda oluşur. Bakalım bir daha yapabilir mi? Yapamadı. Kötü yönettiğini zaten gösterdi 2015'ten sonraki dönemde. Bakalım neler olacak yani. O sürecinde takipçisiyiz efendim.
Takip edeceğiz ve yeni gelişmeler oldukça oradan da aktaracağız. Bir sonraki bölümlerimizde diyelim ve patronun ekleyeceği bir şey yoksa, ki yok diye görüyorum ben. Zaten az önce söyleyeceğini söyledi. Enes, senin de ekleyeceğin bir şey yoksa yavaştan Arjantin maçına doğru.
Yavaştan hızlıca kapat.
Hızlıca geçelim. Fugamundi stüdyolarından, Boş Yapma Enstitüsü'nden herkese iyi akşamlar veya iyi günler.